Dışarıda fırtına kopuyor, koltuğa gömülmüşsün, dizini izliyorsun ve aniden tak, her yer karanlık, kombi susuyor, buzdolabı erimeye başlıyor. Hepimizin yaşadığı o an.
Kesinlikle, o en sinir bozucu an işte. Çaresizce bekliyorsun.
Aynen öyle. Bugünkü incelememizde de bu karanlığı, yani kelimenin tam anlamıyla nasıl aydınlatacağımızı konuşuyoruz. Amacımız şey, o cihaz etiketlerindeki karmaşık sayıları çözmek ve hani paranı çöpe atmadan, en önemlisi de evini tehlikeye sokmadan doğru jeneratörü nasıl seçeceğini bulmak.
İşin kötüsü şu ki çoğu kişi jeneratör almayı gidip beyaz eşya yani çamaşır makinesi seçmek gibi görüyor.
Sadece fişe tak ve çalışsın mantığı.
Aynen. Oysa cihazın üzerindeki etikete bakıp hani bu bana yeter demek fizik kurallarını gerçekten fena halde hafife almaktır. Özellikle de o meşhur KVA ve KDV değerlerini gördüğünde.
Yer orası zaten. Neden cihazların üzerinde tek bir güç birimi yok? KVA yani görünür güç ile KVKW hani aktif güç arasında tam olarak neden bir fark var?
Çünkü üretilen elektriğin tamamı senin prize taktığın o cihazda direkt işe dönüşmez. Bir kısmı sadece sistemi ayakta tutmak için harcanır. Mesela üzerinde 10 KVA yazan bir jeneratör sana pratikte 10 kW güç vermez.
Ne kadar verir peki?
Yaklaşık 8 kW falan verir. O aradaki %20'lik kayıp bizim reaktif güç dediğimiz şeydir. İçinde motor olan cihazların bir manyetik alan oluşturmak için bu güce ihtiyacı vardır. Yani o güç aslında bir işe yarar ama sen onu evindeki ampulü yakmak için kullanamazsın.
Bunu şey gibi bir cips paketi gibi düşünebilir miyiz o zaman? Hani KVA paketin o dıştan görünen devasa toplam hacmi, KV kilowatt ise içindeki gerçekten yiyebildiğimiz cips.
Harika, cidden nokta atışı bir benzetme oldu bu.
O aradaki havada işte cipsi kırılmamak için, yani sistemi ayakta tutmak için mecburen var ama sonuçta karnımızı doyurmuyor.
Tam olarak bu. İşte o yiyemediğin kısmı hesaba katmazsan en baştan cihazın kapasitesini yanlış hesaplarsın. Dahası işin içine bir de şey giriyor, kalkış gücü dediğimiz o fiziksel tepki giriyor.
Kalkış gücü derken?
Şöyle düşün. Buzdolabı veya hidrofor gibi motorlu aletler durağan halden ilk harekete geçerken normalde çektikleri gücün 3 ila 7 katını anlık olarak çekerler.
7 kat mı? Hadi canım, durağan bir arabayı tek başına itmeye çalışmak gibi bir şey bu.
Kesinlikle.
İlk başta yerinden oynatmak için devasa bir efor harcarsın ama tekerlek dönmeye başlayınca itmek hafifler. O zaman en mantıklısı, yani hiç riske girmeyip piyasadaki en devasa, kapasitesi en yüksek jeneratörü almak değil mi? Hatta şu kocaman 400 voltluk trifoze olanlardan alıp tüm evin elektriğini aynı anda çözelim.
O parayı direkt pencereden atsan emin ol daha az yorulursun.
Yapma ya, neden ki?
Çünkü standart ev abonelikleri monofazedir, yani 230 volttur. Eğer sen böyle bir eve trifaze bir jeneratör bağlarsan, makine o devasa gücü 3 ayrı faza böler.
Yani o jeneratörün tam kapasitesini evindeki hiçbir prizde bütün olarak kullanamıyorsun, öyle mi?
Aynen öyle. Güç 3 parçaya bölünür ve hiçbir işine yaramaz. Ayrıca motorlar her zaman maksimum kapasitede değil, %70-80 yük altında sürekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu seviye hem cihazın ömrünü uzatır hem de yakıtı optimize eder.
Anladım. Yani mesele en büyüğünü almak değil. Kombi, buzdolabı veya modem gibi o kritik ihtiyaçları belirleyip tam o yüke göre bir nevi terzi işi yapmak.
Kesinlikle öyle.
Aslında yatırıma karar vermeden önce hislerle değil verilerle hareket etmek şart. Kaynaklarımızda TEDAŞ'ın OK süre ve OK'sik verileri geçiyor. Bölgedeki ortalama kesinti süresi ve sıklığı filan. Belki de senin mahallede hiç jeneratörlük bir durum bile yok.
Çok doğru bir nokta. Ama diyelim ki o istatistiklere baktın, cidden ihtiyacın var, bütçeni ayarladın ve o gücü satın aldın. İşte burada çok korkutucu bir fiziksel gerçek devreye giriyor. O devasa gücü eve nasıl sokacaksın?
Çift taraflı bir kablo yapıp, jeneratörü direkt duvardaki herhangi bir prize takmak gibi çılgınca bir fikir dolaşıyor ortalıkta. Ters besleme mi deniyordu buna?
Ta kendisi. Ve bu aslında bilmeden cinayete teşebbüstür.
O kadar ciddi yani.
Tabii ki. Jeneratörün ürettiği elektriği sen ev prizinden geri verirsen, o elektrik ana şebekeye doğru akar, sokaktaki trafo evden gelen bu gücü alır ve binlerce volta yükseltir.
İnanılmaz.
O sırada mahalledeki kesintiyi onarmak için direkte çalışan bir elektrik işçisi, senin jeneratöründen gelen bu elektrikle çarpılar. Bu yüzden otomatik transfer şalteri, yani şebeke kesildiğinde evini dış hattan fiziksel olarak ayıran sistem, kanuni ve hayati bir zorunluluktur. Bir de karbon monoksit meselesi var tabii.
Sessiz katil diyorlar ona.
Aynen. Bu gaz renksiz ve kokusuzdur. Jeneratör, bodrum veya garaj gibi kapalı alanlarda asla ama asla çalıştırılmaz.
Peki, bütün bu kuralları aştık diyelim, güvenliği falan sağladık. 3 yıl önce tonla para verip cihazı balkona kurdun. Geçen hafta o büyük kar fırtınası koptu, ev buz gibi oldu. Gittin, jeneratörün düğmesine bir bastın, çıt yok. Hiçbir şey olmadı. Neden?
Çünkü motorun içindeki yağ çoktan dibe çökeldi ve akü sessizce kendi kendini bitirdi.
Hayda.
Jeneratörü alıp köşede unutmak, kış boyu garajda yatan bir arabanın marşına 6 ay sonra basıp tek seferde çalışmasını beklemek gibidir. Ayda bir kez cihazı elektrik yükü altındayken yarım saat çalıştırman gerekir ki motor parçaları yağlansın ve akü kendini şarj etsin.
Düzenli kullanılmayan kasın erimesi gibi bir durum yani bu, anladım. Peki, bugün evimizi nasıl koruyacağımızı, o arkadaki fiziği ve mekaniği çözdük bence. Ama işin bir de yarını var tabii.
Nasıl yani?
Şöyle, evlerimizin garajlarındaki elektrikli araçlar devasa birer yedek bataryaya dönüşürken ve bu akıllı şebeke sistemleri giderek yaygınlaşırken, gelecekte benzinle çalışan bu gürültülü jeneratörler tamamen tarih mi olacak, yoksa tam bağımsızlığın tek garantisi olarak o köşede kalmaya devam mı edecekler? Buna sen karar ver. Ve bir dahaki sefere elektrikler gittiğinde, cips paketinin içindeki o havaya değil, işine yarayan gerçek güce yatırım yaptığından emin ol.